Ayrımon, adil düzen. Karşısında ezik büzük duran, kolları yanlarına sarkmış yorgun adamın yüzüne bakıyor hakim. Bir isim değiştirme davası bu. Sıradan, rutin davalardan biri. Zaman kaybından başka bir şey değil. Adı öyle olsa ne çıkar, böyle olsa ne fark eder insanın? Hakim, adalet mekanizmasının zaten çok dar olan zamanını bu işlerle harcayanlara oldum olası kızar. Sert bir sesle soruyor. Adınız? Adil düzen. Adını sordum, adını. Adil düzen, hakimim. Adınız adil düzen mi yani? Evet. Ne zamandan beri? Doğumumda öyle koymuşlar efendim. Adil babamın büyük babasının adıymış. Ya düzen? O nasıl olmuş? Hakim karşısındakinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını ya da kendisiyle dalga geçip geçmediğini anlamak ister gibi pür dikkat öne doğru kaykılmış kürsüsünde. Efendim, benim atalarımdan biri, affedersiniz, düzenbaz biriymiş. Köyde dolandırmadığı kimse kalmadığı için adı düzenbaza çıkmış. Çoluk çocuğu bu kötü lakaptan nasiplerini bol bol almışlar. Onun soyadından türeyenlere düzenbazın oğlu, düzenbazın torunu, düzenbazın yeğeni gibi adlar takar olmuş köy halkı. Sadece bizim aile karalansa neyse, insanların dili o denli alışmış ki düzenbazın berberi, düzenbazın bakkalı, düzenbazın bacanağı, düzenbazın baldızı dene dene köyde birçok aile bu sıfata bulaşır olmuş. Soyadı kanunu çıktığında deden fırsatı ganimet bilmiş, bu musibeti hem ailenin hem de konu komşunun alnından silmek için kulağının da alışık olduğu ismi çağrıştırdığından düzen soyadını almış ve köyünden ayrılıp şehre göçmüş. İyi ya, düzenbazdan hazır kurtulmuşsunuz köycek. Sen şimdi niye değiştirmek istiyorsun adını? Sayın hakimim, ben ismimden memnundum. Ne zaman ki bu adil düzene bir parti sahip çıktı, başıma gelmedi kalmadı. Ne rahatım ne huzurum kaldı. Sağlığım bile tehlikeye girdi sonunda. Adımı değiştiremezsem öleceğim. Nasıl yani, dedi hakim. Bakın anlatayım, dedi adam. Ağırlığını sağ ayağından sol ayağına aktardı. 5 yıl kadar oluyor. Benim küçük kız liseyi bitirecek o sene. Onu üniversite kurslarına kaydettirmek için Beşiktaş'a inmiştim. Adımı sorduklarında ne diyeceğim ki? Adil düzen dedim elbette. Kayıt yapan hanım dik dik yüzüme baktı. Adımı tekrarladım. Benimle dalga mı geçiyorsun diye sordu. Estağfurullah dedim. Bakın dedi kadın. Buraya kayıt için geldiniz, propagandaya değil. Boşuna nefes tüketmeyin. Ben o adil düzene inanmıyorum. Ben de inanmıyorum dedim. O zaman doğru konuş dedi. Hanımefendi, benim adım böyle. Anamla babam takmış dedim. Sen de adını değiştir öyleyse dedi. Ben de giderek kızmaya başlamıştım. Sen benim adıma ne karışıyorsun diye bağırmışım. Bunlar hep böyledir zaten. Kadın düşmanıdırlar diye bağırmaya başladı. Etrafımıza kalabalık birikti. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben derdimi anlatamıyorum. Bu arada 2 tekme birkaç yumruk yedim. Benim de elim armut toplamıyor. Ben de salladım 1-2 tane. Polisler geldi. Yaka paça karakola götürüldük. Aynı sorgulama karakolda da başladı. Ben adımı söyledikçe soranlar dalga geçme be diyorlar. Neyse, o günü birkaç yumruk ve tekmeyle atlattım. Kaydır yaptıramadan evime dönüyordum. Yanıma biri yaklaştı. Kardeşim, ben bugün olanlara, başına gelenlere şahit oldum. Senin adın gerçekten adil düzen mi diye sordu. Vallahi de billahi de adil düzen dedim. Senin adın böyle de ne dolanıp duruyorsun buralarda, yürü örgüte dedi. Kardeşim, benim örgütle filan bir alakam yok. Adımı da ben seçmedim, babam böyle koymuş dedim ama adam yakama yapışmış, bir türlü bırakmıyor, çekeleyip duruyor beni. Sana böyle bir at takılmışsa mutlaka bu bir işarettir, gel benimle diye tutturdu. Beni sürükleye sürükleye bir binadan içeri tıktı. Girdiğimiz oda bir sürü takkeli, saçı sakalına karışmış adamla dolu. Beni zorla getiren birilerinin kulağına bir şeyler fısıldadı. Bana bir ikram, bir izzet başladı. Kahvemi getiren, sigaramı yakan, en rahat koltuğu bana ikram eden. Krallar gibi ağırlanıyorum, sırtımı sıvazlıyorlar, dua okuyup yüzüme doğru üflüyorlar. Derken bir başka takkeli girdi odaya. Esselamün aleyküm dedi. Ben başımla selam verdim. Yanımda oturan kulağıma eğildi. Koş elini öp, hocamızdır. Çaresiz öptük elini. Başımı okşadı. Berhudar ol evladım. Ne zamandır böyle iyi muamele görmemişim kimseden. Hoşuma gitmeye başladı olup bitenler. Evli misin evladım? Çoluk çocuğun var mı? Evliyim. 2 kızım 1 oğlum var. Hanım tek mi? Anlayamadım. Bir hanım mı var? Kaç tane olacak? 4'e kadar izin var dedi hocamız. Aman efendim, ben birini zor doyuruyorum. Doyurması kolay, doyurması artık bizden dedi hocamız. Kulaklarıma inanamadım. Bak evladım, bu isimle doğduğuna göre sen zaten baştan itibaren bize programlanmışsın. Tanışmamız bugüne kısmetmiş. Sen bizim sözümüzden çıkmazsın, biz de senin nafakanı eksik etmeyiz dedi. Biraz kafam karışmıştı. Bana bir naylon torba içinde bir takım elbiseler verdiler. Bu giysileri her gün giyecek olursan sana ayda 30 milyon dedi hocamız. Nedir bunlar? Peygamber Efendimizin sünneti, o nelere bürünmüşse bize de aynı kıyafetlerle gezmek düşer, böylece sevaba gireriz. Ancak o zaman fark ettim, odada hemen hemen herkesin altına şalvar gibi pantolonlar, üstüne de mintanlar ve kirli yeşil renkli cübbe gibi bir şeyler giydiğini. Elimdeki giysileri evirip çevirdim. Benim bildiğim Araplar kirli yeşil değil, beyaz giyerlerdi. Hocam, Peygamberimiz Efendimiz Arabistan çöllerinde bu kılıkta dolaşsa haftasına varmadan sıcak çarpmasından ölürdü dedim. Evladım, sen büyüklerimizden daha mı iyi bileceksin? Sesi kızgındı hocamızın. Bir yanlışlık olmasın, hani gerçekten sevaba girmek istiyorsak iyi bir tetkik buyuraydınız da diyecek oldum. Yanımda oturan dürtüp susturdu. Bu arada pencereden dışarı göz atıyorum çaktırmadan. Avluda park edilmiş deve filan göremiyorum. Sadece arabalar park etmiş. Anlaşılan sünnet sevabı sadece giysilere dair. Hocamız ayağa kalktı. Senin aylık maaşın nedir evladım, adil düzen dedi. 23.827.000 lira. İyi iyi, şimdi 53.027.000 lira oldu dedi ve çıktı odadan. Ben bu kılığa giremem, ben postanede çalışıyorum. Yolda giyersin, işe gider gelirken bizim postanede çalışan çok arkadaşımız var dedi beni zorla getiren, elime torbayı sıkıştırdı. Beni eve bir arabaya koyup yolladılar. Kapının önüne kadar özel arabayla geldiğimi gören kızıma olanları anlatmak zorunda kaldım. Sen üzülme baba, yarın ben kaydımı kendim yaptırırım dedi. Üzüldüm o değil kızım dedim, ben bu kıyafetlerle nasıl dolaşırım sokakta? Onları giymek istemiyorsan anneme hiç lafını etme, bilirsin o paraya dayanamaz dedi kızım. O gece gözüme uyku girmedi. Banyoya gizli gizli soktum giysileri, sabaha karşı tuvalete gider gibi yapıp bir giyip baktım. Pantolonun ağı dizlerime iniyor. Aa, imkanı yok, yapamayacağım. Torbayı yatağın altına saklayıp işe gittim. İşte göz kesildim. Dedikleri gibi bazı arkadaşlar bu kılıkta mı geliyorlar diye. Biz postanede 5 kadın 8 erkek 13 kişi çalışıyoruz. Dikkat edince bir de ne göreyim? Gerçekten de 3 kadın 4 de erkek memur arkadaş çalıştığımız mekana, postanenin tuvaletinin bulunduğu arka bölümünden çıkıp geldiler. Paydostan sonra da yine doğru tuvaletlere gittiler. 3 gün geliş gidişlerini izledim. 4. gün iş bitimi ben de onlarla girdim tuvalete. Musluğun önünde elimi yıkıyormuş gibi pusuya yattım. Önce Ekrem çıktı heladan. Kıçında bol pantolonu, üstünde yeşil tonda yeldirme gibi bol bir ceket, başına bir takke geçirmiş. Ekrem dedim. Yüzüme bile bakmadan acele acele çıktı gitti. Kadınlar tuvaletinin kapısına koştum. Siyah çarşaflı bir hatun önümden hızla geçti. Acaba Ayfer miydi diye düşündüm. Ertesi gün Ekrem'e neydi lan o kılık dedim. Sen neden bahsediyorsun diye sormaz mı saf saf? Acaba ben mi benzettim diye düşünmeye başladım. Birkaç gün daha izledim hepsini. Hayır, ben yanılmıyorum. Adamlar Fatih'in torunları gibi işe gelip helada kıyafet değiştiriyorlar. Ondan eminim de kadınlar kara çarşafa bürünerek geldiklerinden hep içimde yanılıyor muyum acaba kuşkusu var. Sonunda ay başını ettik. Ben bir kere bile giyememişim torbadakileri. O ay kızın kurs parası, bozulan çamaşır makinesinin tamiri, oğlana yırtılan pabuçlarının yerine bir çift yeni pabuç, baldızın evlenen kızına hediye derken iki yakayı bir araya getiremedik. Bakkalın borcu ödenememiş olduğu gibi duruyor. Evime ev sahibine görünmeden girmeye çalışıyorum. Karımda surat bir karış. Derken bir akşam yemekten sonra yatak altına sakladığım torbayı göstererek ne olduğunu sordu. Kemküm ettim, iş yerinde birine ait olduğunu söyledim. Başka birine aitse ne diye bir aydır yatağın altında duruyor dedi. Sonunda dayanamadım, anlattım doğrusunu. Yani bana bunları bir kere bile sırtına sokmadığını mı söylemek istiyorsun? İnan ki sokmadım dedim. Allah belanı versin senin emi dedi karım. Bu kadarı da olmaz. Ben burada her türlü fedakarlığı yapayım, aileme para yetiştirmek için sen parmağını bile kıpırdatma. Sonra gitti, elinde bir kara çarşafla geldi. Nah dedi, sen kendini düşün daha. Ben ne zamandır bu evin nafakasına katkıda bulunuyorum. Seni nasıl buldular? Adın adil düzen değil ki dedim. Seni arabayla eve getirdiklerinin ertesi günü iki tesettürlü hanım geldi, bizi ikna ettiler. Biz kim? Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Ben ve kızlar. Oğlan sonradan katıldı. Bunu nasıl yaparsın, hem de benden habersiz diye bağırdım, üstüne yürüdüm. Kirayı bakkalı kim ödedi sanıyorsun? Daha ödenmediler. Sen öyle bil. Kim ödedi? Ben. Ya koltukların yüzünü neyle değiştirdik sence? Kalbim küt küt atıyor, kulaklarım uğulduyordu, cevap veremedim. Onu da küçük kızın türbanı sayesinde yaptık dedi karım. O bir türlü çarşafa girmek istemedi ama başörtüsüne fit oldu. Tabii bu durumda ablasıyla benden daha az geçiyor eline. Sizi öldüreceğim, seni boşayacağım dedim. Karım omuz silkti. Bu evde bizimle kalmak istiyorsan sen de bir şeyler yapmak zorundasın dedi. Ben torbadaki giysileri havalandırıp ütüledim. Yarından tezi yok, sen de katılacaksın bize. Bak ev sahibi yine %30 zam yaptı. Çok zor alıştım hakim bey. Her sabah o bol giysileri kendi esas giysilerimin üstüne giyiyorum. Evden 7'den önce ayrılıyorum konu komşu görmeden. Kocaman siyah gözlükler alıp taktım gözüme. İşe varınca doğru hilaya koşuyorum. Soyunup eşyaları torbama dolduruyorum. Ben çıkarken Ekrem sonra da Seyfi giriyorlar sırayla. Birbirimize hiç bakmıyoruz. Bir keresinde çarpıştık da göz göze geldik. Seyfi başını önüne eğdi. Ne ilersin geçim derdi dedi usulca. Aramızda böylece bir dayanışma oluştu. Bir ayı böyle geçirdim, 30 milyonumu aldım. Başıma sarık taktığım takdirde bir 10 milyon daha teklif ettiler, 3 ay dayanabildim. Oğlan futbol oynarken minisküs oldu, ameliyat gerekti. Hastane masraflarını karşılayana kadar 1-2 ay için ölmem ya diye düşündüm. Bu arada bazen kafamda sarık, sırtımda cübbe, işten eve, evden işe giderken bankaya falan uğramam gerekmiyor mu? İşte o zaman kıyamet kopuyor. İşimi görecek olanlar utanmıyor musun, rezil herif gibisinden söz etmeseler bile tükürür gibi bakıyorlar yüzüme. Bir keresinde bir dükkanda aldığım mala fatura istedim. Üstümde bol yeşil ceketim, başımda sarığım. Adımı soran tezgahtara Adil Düzen deyince, Adil düzüyor musun bari karılarını dede demez mi? Herifimi paralarsın, üstündekilerimi. Allah belanı versin deyip yürüdüm. Senin de versin, düzenin de diye bağırdı arkamdan. Eve geldiğimde elim ayağım titriyordu. Karıma bir daha giymeyeceğim bunları dedim. Sen bilirsin ama o zaman da hiçbir dükkanda alışveriş edip fatura kestiremezsin, haberin ola dedi. Bazen de tam tersi oluyor. Yerlere kadar eğilip etekleyenler, elimi 3 kere öpüp başına koyanlar, derdini anlatıp derman dilenenler. Her ikisiyle de uğraşmak kolay değil hakim bey. Neyse, iyi kötü alıştık gidiyoruz. Bakkalda çakkalda itibarımız artmış, borç yazmaz olmuşuz, karı dırdırı bitmiş. Bir gün büyük kız dedi ki, baba müjdemi isterim, 2 katlı 5 odalı bir eve taşınıyoruz. Piyangodan mı çıktı diye sordum. Kurdun ensesi niye kalın dedi karım. Yani 2 çarşaf üst üste giyip ikimizi para mı alıyorsunuz? Hiç cevap vermediler. Sahi biz bu evi hangi parayla alıyoruz? Her ay benim hesabıma yollanana karımın kızların aldıklarını da eklesem yine de ev alabilecek miktar tutmaz. Deliye döndüm. Sıkıştırmaya başladım karıyı. Akşam da 2 tekimi atınca bu kıyafet devriminden beri akşamları 2 kadeh atar olmuştum. Biraz meze ilhamda olsun. Kafam iyice bozuldu, tartakladım bizimkini epeyce. Sonunda da aldım cevabımı. Büyük kızın işi bu, ona teşekkür et dedi. Nereden bulmuş bu parayı? Alnının teriyle kazandı. Nasıl? Genç kadınlar nasıl para kazanabilirlerse öyle. Şey mi yaptı yani? Şey yaptı. Başka türlü ev sahibi olunur mu? Senin maaşın ya da bizim tesettür paramızla dedi karım. Üstüne yürüdüm. 2 şiddetli tokat aşk ettim yüzüne. Hiç utanmadınız mı? Hiç mi şerefimi düşünmediniz? Bu kızı bu bokları yerken bir gören olur diye. Karım lafımı kesti. Kim görecek ayol, kara çarşafın içinde kim kimi tanıyabilir ki dedi. O gece hem kızlara hem de karıya güzel bir dayak çektim. Ertesi gün oğlan beni arabasına atıp, oğlan bir şahin edinmiş, ablasını satın aldığı evimize götürdü. Anadolu Hisarı'nın üstünde deniz manzaralı püfür püfür esen güzel bir daire. Doğrusu ev sahibinin 2 ayda bir dayattığı zam da nah burama gelmişti. Kıza kızgınlığım geçmedi ama bir daha da bu konuya değinmedim. 3 hafta sonra beni örgütten aradılar. İş çıkışı uğramamı söylediler. Acaba Peygamber Efendimiz'in yeni bir kıyafetin mi keşfettiler diye düşünerek gittim. Bak, uzun süredir bizimlesin. Kılı kıyafetine alışma devren tamamlandı. Şimdi seni yetiştirmeye başlıyoruz dediler. Bu yaştan sonra öğrencilik yapacak halim yok ama ayda ekstra 40 milyona da gerçekten fena alışmışım. Her cuma belli bir camide vaaz dinleyerek ders görmeye başladım. Akşamları yemekten sonra da bazı evlerde verilen derslere giriyorum. Duyduklarım karşısında ağzım açık kalıyor. İmanı bir cumhuriyet çocuğu olarak elbette inanmıyorum dinlediklerime ama inanmış gibi yapıyorum. İçim temiz. Derken bir çare düşündüm. Vaazları dinlerken kulaklarıma eczaneden aldığım tıkaçları tıkıp hiçbir şey duymaz oluyorum. Oh be, rahat ettim. Yalnız yere kıvrılıp dizüstü oturmaktan dizlerime romatizma indi. Keşke iskemle peygamberimizin zamanında icat edilmiş olaydı. Bir de duaları ezberlemek zor oluyor. Dilim dönmüyor bir türlü. Evde ezberlemeye çalışırken küçük kızıma yakalandım. Boş ver baba. Tabii dilin dönmez. Sen Arap değilsin ki dedi. O ağzın içinde geveleyi veriyormuş. Bana da öğretti. Neyse gevelemeyi bir haftada söktüm. Sonra baktım herkes benim gibi geveleyip duruyor. Bu arada küçük kız eğitimini tamamlayıp mahalle mahalle evlere derse gitmeye başladı. İlk dersini Ümraniye'de bir evde verdi. Yaklaşık 35 kişilik bir hanımlar grubuna yağ, bisküvi, hazır kek gibi bazı ürünleri belli bir markadan almamalarını tembihlemiş. O sanayicinin mamullerinin inanan insanların kanını bozmak için domuz yağı ile üretildiğini anlatmış. Sonra da hep beraber manasını bilmedikleri duaları okuyup namaz kılmışlar. Evladım inandılar mı zırvalarına diye sordum. Baba, ben inanmıyorum ki onlar inansın dedi kızım, ama herkesin paraya ihtiyacı var bu dünyada. Okutmanlığa başlayınca maaşı bayağı arttı. Bir de yazlık kooperatife yazıldık böylece. Belediye seçimleri öncesinde bana bir görev verildi. Hisar üstündeki evlere düdüklü tencere kapağı dağıtacağım. Kapak dağıtılan mahallelerden dağıttığımız kapak kadar oy çıkarsa sayımdan sonra her ev düdüklünün tencere kısmına da kavuşacak. 3 gün boyunca günde 10 saat ev ev gezdim. Ayaklarıma karasular indi. Ha bu arada Ekrem, Seyfi, Recai, Şükrü, Rıza, Ayfer, Hayriye, Sultan ve Cemile erken emekliliğimizi isteyip postaneden ayrılmıştık. Yani bu işler için vaktim bol da mecalim yok. Bir gece şişmiş ayaklarımı tasta dinlendirdiğimi gören oğlum halime acıdı. Baba, artık sen emekli de oluyorsun, çalışma, evinde otur dedi. Nasıl olur evladım, sen ve kız kardeşin tahsil çağındasınız. Bak baba, bundan sonra eve ben bakarım, ben tahsili bıraktım, çok iyi bir işe girdim dedi. Nuhut diye birinin yanında çalışmaya başlamış, bir takım para transferleri falan yapıyorlarmış. Oğlum, tahsil bırakılır mı, yazık değil mi diyecek oldum. Sen ne diyorsun baba? Bu Nuhut Bey'den öğrendiklerimi bana 10 üniversite öğretemez dedi. Doğru da çıktı söyledikleri. Ara seçimlerde bir iş önerisiyle geldi. Geçen sefer tencere kapağı dağıtmıştık ya, bu kez defolu buzdolabı kapaklarını toptan satın almış, ekibini kurdu, beni ekip başı yaptı. Bu fikrine karşılık her garanti oya belli bir para aldık. Derken işi büyüttü. Mega bir projeyle çıka geldi. Seçim öncelerinde evi sonradan vermek üzere ev kapısı dağıtmak. Oğlanın ufku vizyonu geniş. Hocası da Nuhut Bey olunca Tanrı da ona yürü ya kulum dedi. Ve bir ay önce kendi iş yerini açtı bizim oğlan. Ben başımda sarık, sırtımda yeşil cübbe, yangın, deprem ve sel felaketine uğrayan kazazedelere yardım paraları toplanırken firmaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama akşam evime girince hemen soyunup dökünüp esas elbiselerimi geçiriyorum sırtıma. Evime de karışacak değiller ya, evin içinde çarşaf ve tesettürü herkese yasak ettim. Yani yüreğim hala temiz sayılır. Büyük kız da çeyizini dizip yazlığını kışlığını tamam edince öyle her gün çarşafına bürünüp kirli işlere gitmez oldu. Tövbekar olduğunu söyledi. Malum bizim dinimizde tövbe eden affedilir. Affedip bağrımıza bastık ve onu dini bütün bir kişiyle başgöz etmesi için örgütün aile işleriyle iştigal eden bölümünü havale ettik. Yalnız bu arada garip bir şey oldu. Her gece mavi gözlü bir zat rüyama giriyor ve bana oğlum adil düzen ya adını ya düzenini değiştir diyor. Ondan sonra uyku tutturabilirsen tuttur. Sabaha kadar sigara içer oldum. Bu hal tam 6 aydır sürüp gidiyor. Almadığım uyku hapı, uygulamadığım tedavi türü, gitmediğim akupunkturcu, medyum ve biyofizikçi kalmadı. Doktorlar son sözlerini söylediler. Bir hafta içinde sabaha kadar deliksiz bir uyku çekmezsen tıbbın elinden hiçbir şey gelmez. Bir insan vücudunun uykusuzluğa dayanmasının sınırına geldin dediler. İşte onun için Hakim Bey, ben de acilen adımı değiştirmenizi ricaya geldim. Hakim gözlüklerin üstünden baktı adil düzeni. Adam bitkin görünüyordu. Yeni adına karar verdin mi? Yeni adın ne olacak diye sordu. Adil düzen etrafına bakınıp kürsüye yaklaştı. Sesini iyice alçalttı ve yeni adını fısıldadı. Adi Düzenbaz. 1996. Kitabın sonu. 2 Haziran 2009. Sayfa 132.